Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, cinsel ahlaksızlığın ne boyutlarda olduğunu, fuhuş ve zinanın giderek eğilim gösterdiğini fahişe kavramından yola çıkarak değerlendirmiştim. Fahişe aşırılık demekti. Her erkek veya her kadının Allah'a isyan kabilinden günahlarının tümüne ortak at olarak fahişe tabiri kullanılıyordu Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla aşırılık anlamında her türlü ahlaksızlık, edepsizlik ve Allah'a isyan sadedine girecek her türlü yanlışlığa fahişe ifadesiyle Kur'an'da karşı çıkılıyor ve yerine takva gibi, salih amel gibi insanı Allah'a yaklaştıran ve dünyada huzurlu kılacak davranışlar emrediliyor idi. İnşallah bu konuyu irdelemeye devam edeceğim. Sevgili dinleyiciler, 70'lik ninelere kadar, kundaktaki bebelere kadar yaklaşan tecavüz olaylarını hepiniz medyadan veya kulağınıza çarpan haberlerden duyuyorsunuz. Bütün bunların yanında televizyon seyreden insanların, annelerin bile çocukları için şu veya bu gerekçeden dolayı zina etmelerini hoş görecek, kahramanlık olarak vurgulayacak, her türlü ahlaksızlığın, fuhşun, zinanın özendirildiği, sevdirildiği dizi filmler ve benzer cazip haline getirilecek ahlaksızlıklar sergilenebiliyor. İnsanların bazıları olayın hala temel sebebini ve temel çözümünü değerlendirmediği için ne oluyoruz diye soruyorlar. Toplum nereye gidiyor? İşte fuhuş, her türlü uyuşturucu, alkol kullanımının artması, cinayetler, kapkaçlar ve giderek tecavüzler, ırza geçmeler niye bu kadar hızlı artıyor? Evet, toplum nereye gidiyor diye soruyorlar. Biz de tek kelimeyle Avrupa Birliği'ne gidiyor. Avrupa Birliği ile Avrupa ile uyum içinde olmaya çalışıyor diye cevap verebiliriz. Bu Avrupa Birliği'ne girme sevdası, Avrupalı çağdaş Batı uygarlığına sevdalanma, Tanzimat'tan beri 170 yıllık bir devlet serüveni, bir devlet politikası. Halkın gavurluk dediği şey artık ürünlerini tümüyle gösteriyor, meyvelerini veriyor. Ülke olarak, düzen olarak, toplum yapısı olarak gerçekten Avrupalı olmaya, çağdaş uygarlık denilen ahlaksızlığa, nefsin özgürlüğünün tümüyle tatmin edilmesine ait göstergeler bunlar. Halk ne kadar gavurluk diyor bilmiyoruz ama halkın da kahir ekseriyeti bu gavurluğun hiç olmazsa birkaç tarafından yakalamış ve kendisini kaptırmış durumda. Evet, ne oluyoruzun cevabı Avrupalı oluyoruz. Yani halkın tabiriyle gavurlaşıyoruz şeklinde kısaca cevap verilebilir. Yani Allah'a teslim olunmazsa, şuurlu bir davranışla, inançla İslam'a sarılınmazsa, Kur'an'ın hakimiyeti kabul edilmezse, işte memleketin geleceği yer budur. Hele 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra ahlak noktasında bu gidiş nereye gidecektir? Bunları değerlendirmek zorundayız. Halkın kısmen de olsa tepkili olması, halkın kısmen de biraz da olsa Avrupa Birliği'ne, Avrupalı hayata, gavurluğa karşı olmasından dolayı, onun tümüyle içselleştirilemediğinden dolayı oluyor. Dolayısıyla halk biraz daha çağdaşlaşsın, eğitim kurumları, televizyon, internet biraz daha insanları etkilesin, artık kimse nereye gidiyoruz da demeyecek, hayatından memnun bir şekilde her türlü ahlaksızlığı onaylamış ve kendisini de kaptırmış şekilde sarhoş gibi helaka doğru tümüyle hızla yol almış olacaktır. Avrupa Birliği'nin yer yer naz etmesi, halkın henüz iyice Avrupalılaşamadığı, bazı hala İslam ahlakıyla alakalı bazı davranışları savunduğu, İslam'dan tümüyle kopamadığı gerekçesiyle olmalı ki süreler uzuyor, nazlanmalar oluyor. Uyum süreci, halkın gavurlaşma süreci iyice netice versin diye bekleniliyor. Yer yer halkın tepkisi de işte batıdan gelen bu her türlü ahlaksızlığın, her türlü İslam dışı davranışın, cinsel ahlaksızlığın da ne boyutta olduğunu değerlendiriyor. Evet sevgili dinleyiciler, şunu öncelikle itiraf edelim ki İslam'a ters ahlaksız düzenler, içinde bulunduğumuz toplum yapısı ve siyasal düzen iflas etmiştir. Kurumlar, okullar iflas etmiştir. Görmek istemediği için tek alternatifin İslam olduğunu kabul etmek basit çıkarlarına gelmediği için itiraf edemiyor insanlar. Evet, Allah'ı, dini, Kur'an'ı dışlayan insanların, dışlayan sosyal ve siyasal yapının gelip dayanacağı nokta böylesine ahlaksızlık, böylesine çirkeflik, böylesine insanların ne namus yönüyle ne para yönüyle güven içinde olamadığı, çocuklarını rahat sokağa çıkaramayacağı, evine 10 dakika gece kilitsiz olarak giremeyeceği ve bir sürü tedbirler almak zorunluluğunu hissettiği halde hala korkulu rüyalar göreceği, insanın birbirine güvenemeyeceği atmosfer söz konusu oluyor. İslam'dan başka çözüm yok beyler. Hiç çırpınmayın. Aslında başka bir yolu seçtiğiniz için de şikayete de hakkınız yok. İrtica irtica diye İslam'ı en büyük düşman ilan edenler. Sıkıştınız ve çözümün İslam olduğunu da tabii gündeme getiremiyorsunuz, kabullenemiyorsunuz. Çağın vebası AIDS'in bunca yayılıp milyonlarca insanı kuşatacak hale gelmesine rağmen en önemli sebep olduğu halde homoseksüel ilişkilere ve zinaya yaklaşmayın diyemeyen zihniyet elbette çözümü bilmiş olsa da söyleyemiyor. Herkesin şikayet edeceği kadar azgınlaşan tecavüz olayları ve okullara yayılan ahlaki alçaklığa çözüm olarak hala Allah korkusu ve İslam iman diyemeyen zihniyetin şikayet etmeye de hakkı yoktur. Zaten bu yolu onlar istemişler, onlar bilinçli olarak tercih etmişler. İşte batıllaşma serüveni, modernleşme, çağdaşlaşma anlayışı buraya gelip dayanıyor. Artık sabah gibi her gün ikinci sayfa, beşinci sayfa çirkinlerini efendim ekranlara yansıtan gazetelerde bile genel yayın yönetmeninin birkaç gün önceki yazısında fahişelin prim yaptığı ülke diye ifade etmesi, satılık bedenler ve ruhlar ülkesi haline geldiğimizi belirtmesi gerçekten düşündürücüdür. Tabii kendi eserleriyle övünmeleri mi gerekiyor? Kendi eserlerinden dolayı kendilerini suçlamaları gerektiği halde kime nasıl eleştirilerde bulunduklarını bilmeden eleştirmeleri mi onlar açısından doğaldır? Ama onlar da bazı problemleri görüyorlar. Fahişe gibi yaşayan mankenleri örnek göstermesini toplumun eleştiriyor. Ekranın önünde fahişeleşiyoruz diyor. Evet, bir büyük gazetenin genel yayın müdürü. Dolayısıyla kendi magazin basınlarının, boyalı basın dediğimiz ve ahlaksız TV kanallarının göstergesi işte bu toplumun çirkin manzaralarına büyük çapta rol oynuyor. Evet, kimi TV programları ve boyalı basın açıkça cinselliği bir meta olarak kullanıyor. Manken kızlar diye takdim edilen ne idüğü belirsiz kimseler bu pazarın ve bu ahlaksızlığın misyoneri gibi faaliyetler yapıyor. Evet sevgili dinleyiciler, seks, alkol, uyuşturucu ve kumarla birlikte ensest ilişkiler bile toplumu tehdit etmeye başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de Lut kavminin başına gelenler nasıl helak olmaları uzun uzun anlatılır. O yüzden toplum artık onlara benziyor ahlaksızlık noktasında. Hala derin devlet denilen bazı zihniyet her türlü problemleri, ahlaksızlığı gündeme bile getirmiyor ve varsa yoksa irtica, Müslüman kadınların, kızların başörtüsü ve benzer şekilde Müslümanlara hakaret etmenin, irtica konusunu en büyük Türkiye açısından problem görmenin derdiyle uğraşıyor. Evet sevgili dinleyiciler, Allah korkusu ve İslami bir anlayış, imani bir yaklaşım olmadığı müddetçe bütün ahlakla alakalı eleştiriler ve çözüm önerileri delik kapları suyla doldurma çalışmasına benzeyecektir. Netice alınamayacaktır. Çünkü Allah'ın kitabı önemsiz kabul edilince, Allah'ın hükmü, kanunları hiçe sayılıp reddedilince, peygamber örnek kabul edilmeyince olacağı budur. Dolayısıyla böylesine İslam dışı zihniyetin, böylesine İslam'ı reddeden bir düzenin neticesi budur. Dolayısıyla irtica düşmanları övünebilirler eserleriyle. Mankenler, fahişeler örnek kabul edilirse elbette peygamberler, onların eşleri reddedilecek. Onlar örnek kabul edilmeyecek. İlahi kitap değil, medya insanları yönlendirirse olacağı elbette budur. İki anlayış var sevgili dinleyiciler. Kur'an'da iki temel sınıfın olduğu vurgulanır. Bir tarafta her türlü rahmetiyle insanlara muamele eden, yaratıcı ve insanları iyiye yönlendiren bir güç ki Allah ve Allah'a ait değerler. Öteki tarafta şeytan. Bir tarafta Allah'ın hizbi, öteki tarafta şeytanın hizbi. Allah'ın dostları, şeytanın evliyaları. Dolayısıyla hayat bu iki anlayışın, iyilik ve kötülüğün, hak ve batılın mücadelesinden ibaret. Hepimiz deneniyoruz. İrade verildiği için bu irademizi kötüye mi kullanacağız? Şeytan ve şeytanın tavsiye ettiği anlayışlar doğrultusunda mı değerlendireceğiz? Yoksa ilahi özellikler, ilahi rehberliğin ışığındaki anlayışlarla mı değerlendireceğiz? Sınama alanımız dünya. O yüzden ya Allah'ın hakimiyeti, ya şeytanın, ya Kur'an'ın istediği bir yapı, sistem, anlayış, hayat olacak ya da şeytanın istediği bir hayat. Hayat boşluk kabul etmez. Dolayısıyla siz bunu Allah'tan yana her türlü egemenliği onun izniyle, onun doğrultusunda kabul etmezseniz ister istemez şeytani anlayışlar, yaklaşımlar, öyle hayat anlayışları insanları ne yapacak? Çekip çevirecek. Bunda tabii ki devletin çok büyük katkısı var. Düzenin çok büyük etkisi var. Resmi fuhuş kurumları açabilen, dolayısıyla İçki Bakanlığı gibi, Tekel Bakanlığı gibi bakanlıklar ihdas edip yine zina edenlere yardımcı olmak için bekçiler, polisler koyan, üzerine bayrak diken ve vergilendirilmiş kazanç kutsaldır diye genel ev patronlarının senelerce en fazla vergi rekortmenliği yaptı diye madalyalar takan devletin insanlarına tabii ki İslam ahlakını tavsiye etmesi, teşvik edip yönlendirmesi mümkün değil. İslam kelimesini telaffuz bile edemeyen, Kur'an'ın herhangi bir ayetine bile en küçük referans gösteremeyen tağuti zihniyetlerin, şirk düzenlerinin bu gavurlaşmada, ahlaksızlıkta çok büyük katkısı vardır, çok büyük rolü vardır. Belediyenin formalitesinden önce nikah kıydığı için imamlar bile suçlu kabul ediliyor. Zina hiçbir kanunda suç kabul edilmiyor. Tam tersine kurumlaştırılıyor, teşvik ediliyor, nikahsız yaşayışlar özendiriliyor medya ve devletin şemsiyesi altında. Sonra netice buralara varıyor. Okullarda tevhide, imana yer olmadığı gibi aynı zamanda şirk merasimleri, törenleri, anlayışları, söz vermeleri, şiirleri, siyer gibi İslam dışı zihniyetlerin hayatlarının öğrencilere örnek mahiyetinde sunulması işte böyle bir neticeyi veriyor. Karma eğitimin, oğlan kız beraber kanı kaynayan yaşlarda bir eğitimin, hele haram helal bilinci içerisinde Allah korkusu ile yetiştirilmediği müddetçe besmelesiz eğitimin neticesinin şikayet ettiğimiz manzaralarla çok yakından ilgisi oluyor. Okulların çıkış saatlerinde bir okulların önünden geçmeye görün. Erkek kız problemlerinin, kavgaların, ahlaksızlıkların ne boyutta olduğunu dışarıdan gözleyebilirsiniz. Tabii derslerde Allah anlatılmış olsa, İslam anlatılmış olsa, her yapı İslam'a göre değerlendirilmiş olsa elbette bu tür manzaralar ortaya çıkmayacak. Ama Avrupa'ya özenilip Avrupa'nın her türlü ahlaksızlığının özgür bir şekilde insanlara sevdirilmeye çalışıldığı durumda netice bu olacaktır. Okullarda evet İslami eğitim olmadığı gibi sosyal kurumlarda, siyasi yapıda da en küçük çapta dinle bağlantılı, İslam'la bağlantı kesilir, suç sayılır. Sonra da böyle neticelerle alakalı insanlar nerede hata yaptık diye sormaya çalışırlar. Temelde Allah'la, İslam'la, Kur'an'la bağın koparılmasında aranmalıdır bu problemlerin kökeni. Suç irticanın kabul ediliyor hala. Yoksa irtica adı altında İslam düşmanlığı yapan dinsiz, ahlaksız zihniyetin mi suç, irticanın mı suç? İrtica hiçbir zaman 170 senedir iktidarda olmadı onların dediği irtica. Yani İslam bütün bunlardan en küçük çapta sorumlu tutulamaz. İslam hep mahkum vaziyette, hep suçlandı, horlandı. Dolayısıyla İslam'a hakaret edenler, İslam'ı alternatif olarak bile görmeyenler, başka zihniyete mensup olanlar düzeni oluşturdu. Onlar yönlendiriyor. Kanunları vesaireyi İslam tertip etmedi. Onun için elbette suç İslam'ı dışlayan insanların hanesine konulmak durumundadır. Dinin olmadığı yerde ahlak da olmaz. Haram anlayışının olmadığı yerde ayıp kavramı da bir işe yaramaz. Ahiret bilinci olmazsa insanların dünyası da felaket olur, feci olur. Allah'a hesap verme inancı olmadığı müddetçe insanı frenleyemezsiniz. Her türlü cinsel dürtülerini, fesadı, kan dökmeye meyilli yönlerini ancak İslam insanın fıtratından yakalayarak onu Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle eğiterek halleder. Evet, başörtüsüne yapılan düşmanlıkların neticesi bu olsa gerektir. Kur'an kursları ve imam hatiplere tavır alanların herhalde böyle bir hayatı istedikleri için buna engel gördüklerinden dolayı dini kurumlara, dini yaşayışa engel olma çabaları söz konusudur. Şeriata hakaretler edilmesi, İslam'a tümüyle çağı geçmiş anlayış olarak vurgulanarak irtica damgasıyla suçlanılması işte bu eserlerin ortaya konmasıyla ancak anlaşılabiliyor, değerlendirilebiliyor. İnsanlar hem şikayet ediyorlar hem de yer yer destekçi oluyorlar. Gazetelerin, dergilerin kapak güzelleri, ikinci, beşinci sayfa güzelleri diye ifade edilen çirkin nesnelerin sunulması aslında kaba tabiriyle halkın pezevenklik dediği kadın pazarlamanın bir farklı unsuru oluyor. İyi de bunları kim alıyor? En fazla böyle çıplak resimler satan gazeteler satıldığına göre bunların tirajlarının milyonları toplayınca milyonları geçtiği ama Müslümanca yayın yapan gazetelerin 50 bin, 100 bin bile satamadıkları bir durumda. Tabii ki alıcı var, pazarı var ki bunlar sunulabiliyor. Arz talep meselesi olarak. Evet, laiklik bahanesinin arkasına saklanılarak toplumun hayatında kutsal olan ne varsa, ilahi olan, dini olan ne varsa saldırıldı. Neticeler böyle oldu. Evet, sanat anlayışları, şarkıcılık, mankenlik ve diğer anlayışlar bunda büyük rol üstlendi. Televizyonda bir dizi film var imiş. Hamdolsun uzun zamanlardır televizyon seyretmiyorum. İşte bir çocuğu hasta olan bir kadına belirli bir para karşılığında zina etmesi teklif ediliyor. Patronu tarafından mı ne? Ve kadın çocuğu uğruna böyle bir teklifi kabul ediyor. Tabii toplumda örnek olarak sunulan o dizide efendim insanlara böyle bir hayat sevdirilerek bir zina, bir ahlaksız teklif özendiriliyor, masum kabul ediliyor, doğal kabul ediliyor. İnsanlara da mesaj olarak işte herhangi bir gerekçeniz varsa açlık gibi, zorluk gibi, sıkıntı gibi, hastalık gibi kendinizin veya çocuklarınızın işte böyle tekliflere siz de sıcak bakabilirsiniz. Bakın bunlar ahlaksızlık değildir. Ne yapalım? İhtiyacınızı karşılamak açısından doğal kabul edilecek bir durumdur gibi değerlendirilmeye getiriliyor. Tabii inançsız ve ahlaksız bir senarist, inançsız ve ahlaksız bir yönetmen böyle bir dizi filmler çeviriyor. İnançsız ve ahlaksız artistler böyle filmlerde rol alıyor. İyi de inançlı ve ahlaklı insanların bunları izlemesi, sonra da kafalarını karıştırması veya tepkilerini sunması nereye oturuyor? Benzetme uygunsa mahallenizde bir küfürbaz, ahlaksız, karaktersiz, herkese hakaretler eden, terbiyesiz bir insan olsa onun yanına gidiyorsunuz ve bir sürü hakaretler, küfürler yiyorsunuz, geri dönüyorsunuz ve sonra şikayet ediyorsunuz. Ertesi günü yine öyle, ertesi günü yine öyle, diğer günler aynen öyle. Hem rahatsızlıktan şikayet ediyorsunuz hem de size söveceğini, sizin sevdiğiniz değerlere küfredeceğini, hakaret edeceğini bile bile o insanın yanına gidiyorsunuz. Efendim, moralinizi bozarak ayrılıyorsunuz ve şikayet ediyorsunuz. Gitmeyin denilmesi gerekmiyor mu? Televizyonlar da böyle sevgili dinleyiciler. Bir sürü ahlaksızlıklar oralardan, lağımdan akar gibi akıyor. İnsanlar hem seyrediyor, sonra da ya şu filmler, şu diziler, şu ahlaksız magazin programları, televoleler, işte defileler vesaireler diye şikayet ediyor. Kendi elinde değil mi? Hem evine çoluğunun çocuğunun etkileneceği şekilde bu programlar seyredilecek vaziyette bir tedbir almadan mikropları getiriyorsun. Hem de o mikroplar niye böyle yapıyor, niye bana zarar veriyor diye şikayet ediyorsun. Dolayısıyla burada ciddi bir çelişki var, problem var. Tek yol batıllaşma olarak vurgulanır ve düzen öyle bir batağa saplanır ki batağın farkında bile değildir ve yer yer halktan nereye gidiyoruz diye sesler, nereye gidildiğini bile fark etmeden bir tavırlar ortaya çıkar. Bu aslında sevgili dinleyiciler, helakın, kıyametin en dehşetli şekilde yaşanma durumlarına gidiştir. Bu gidişin sonu kesinlikle dünyada da ahirette de perişanlıktır, hüsrandır. Çok tehlikeli bir gidiştir. Dolayısıyla insanımızın gittiği bu yolu fark etmesi ve tam tersine yolu değiştirip Allah'ın yoluna, sırat-ı müstakime yönelmesinden başka bir çözüm, bir çıkar yol yoktur. Modern cahiliye kadın cinselliğiyle uzaktan yakından hiç ilgisi olmayan herhangi bir ciklet satarken, bir araba tekerleğini pazarlarken bile reklamlarına kadın bacağını yerleştirmekten çekinmiyor. Kadına sadece cinsel obje gözüyle bakılma sonucu bir yaklaşım sergileniyor. Batı kaynaklı her çeşit faaliyete, oradan gelen her türlü cinsel ve ahlaki özgürlük adıyla empoze edilen ahlaksızlığa kapı açılıyor. Spordan ticarete, modadan eğlenceye, iş ve eğitim hayatından tatile, basından televizyona, müzikten değişik sanat anlayışına, yani her şeye kadar, her şeyde kadın cinselliği öne çıkarılıyor. Kadını sömürmekten ve erkekleri tahrik ederek toplumu ifsad etmekten geri durmuyor elinde gücü olan insanlar. Zina ve fuhuş sektörü denilince sadece genel evler ya da sosyetenin tercih ettiği lüks randevu evleri akla gelmesin. Sevgili dinleyiciler, artık değişik şekillerde sıradan insanların bile artık rahatlıkla bu fuhuş sektörüne, cinsel ahlaksızlık yapısına ne kadar boyun eğdiğini vurgulayabiliriz. Bavul ticareti kılıfıyla iş yapan nataşalar, nice oteller, turistik yerler, saunalar, masaj salonları, plajlar ve akla gelebilecek hemen her şey fuhuş sektörüne alet edilebiliyor. Arkadaşlık ve sevgili adıyla nikahsız birliktelikler, metres hayatı, çıkmalar, müstehcen filmler, işte çirkin dergiler, internet üzerinden kadın pazarlamalar, tele kızlar, tele sekreterler, tele vole kültürü, gece kulüpleri, internet veya telefonla yapılan işte arkadaşlık aramaları, akla gelebilecek seksle ilgili her şeyi pazarlayan seks shoplar, zengin kadınlara hizmet eden jigolo denilen erkek fahişeler, travestiler, transseksüeller, eşcinseller, manken diye sunulan işte aşufteler, sanat anlayışları, uyuşturucu kullanımı gibi konular düşündüğünde fuhuş fitnesinin boyutu değerlendirilir sevgili dinleyiciler. Ne kadar ucuzladı, ne kadar bayağılaştı, ne kadar ayağa düştü, ne kadar artık sıradan bir hale geldi ahlaksızlıklar. Ve bunlardan bizim Müslümanların kızları, eşleri de etkileniyor. Bundan önce Müslüman erkekler bu çok ağır bir imtihan olan kadının cinselliği teşvik etmesi, onların insanı tahrik etmesi konusunda ciddi tavizler veriyor, ciddi günahlara giriyor. Bütün bunlar özgürlük adına düzen ve çevreden tavır yerine destek alırken karşı çıkanlar suslanabiliyor, hala irticayı savunuyor, hala dini kavramları kullanıyor diye halk tarafından bile yer yer dışlanabiliyor. Meşhur tabirle itler salıveriliyor, taşlar ise bağlanılıyor. Bakılıp seyredilecek yerleri okunacak yerlerinden daha çok olan boyalı basının İslam'a, tesettüre her fırsatta saldırmasının arkasında bu fuhuş sektörüne dayalı kirli para ve çıkarlar söz konusudur. Kadını en büyük ticaret ve kullanım eşyası gibi gören anlayış, kendine düşman olarak tek zinde gücün İslam olduğunu bildiği için İslami olan en küçük bir faaliyete bile tahammül edemiyor, onu düşman olarak değerlendiriyor. Başörtüsü düşmanlığının arkasında işte bu çıkarcı zihniyetin olduğunda hiç şüphe yok. İrtica yaygaralarının arkasında böyle bir hayatı istemelerinin dışında bir şeyle izah edeceğimiz bir durum söz konusu değil. Vahye dayalı gerçek ilimden uzaklaştırılmış, tefekkür nedir bilmez hale getirilmiş, Kur'an'ı okuyup anlamayı ve ona göre yaşamayı tek çıkar yol olarak düşünemeyen, imanı çalınarak ibadet zevkinden mahrum bırakılmış, yani kısacası çağdaşlaştırılmış insanın şu veya bu oranda cinselliğinin ya da cinsi isteğinin istismarına yönelik kapitalist tuzaklara kapılmaması imkansız gibi bir şey. Evet, bunlara ahlaki nasihatlerinde pek fayda vereceği düşünülmemelidir. Problem çok derindedir. İmanla alakalı, Allah'ı kabulle alakalı, ahiret bilinciyle alakalı, Allah'tan korkmayla alakalı problemleri izale etmeden, yok etmeden siz ahlaki nasihatlerle yanlıştır, ayıptır, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz demekle bu işi çözümleyemezsiniz. Çözüm yolu değiştirmektir. Çözüm şeytani yoldan çıkıp rahmani yola dönüş yapmaktır. Düzeniyle, sosyal hayat anlayışıyla sadece işini düşünme durumuna getirilen insanlarıyla olayı değerlendirdiğimizde neticeyi alamayacağız ve kulluk yapmak üzere yaratıldığımızı, her yaptığımızın hesaba çekilecek durumda ahirete iman ederek Allah'ın devamlı bizi gördüğünü, gözetlediğini, dolayısıyla Allah'ı hayatımızın merkezine yerleştirmemiz gerektiğini değerlendirmeden, neticeyi bu şekilde beklemeden dönüş yapmanın, başka bir çözüm aramanın mümkün olmadığını biliyoruz. Tevhidi anlamda gerçek bir iman olmadan insanın ahlaklı, namuslu ve şerefli olması da mümkün değildir sevgili dinleyiciler. Çünkü izzet, şeref, namus ancak Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir. Münafıkun suresi ayet 8. Başka bir yerde şeref, izzet, onur aramak, ahlak aramak, cehennemde yeşil aramaya benzer. Seks manyağı haline gelmiş erkeklerden çok, onların hanımları ve çocukları acınacak durumdadır. Onlara zavallı gözüyle bakıyoruz. Yoksa diğerlerinin acınacak bir durumu yok. Kendi elleriyle kendilerini ateşe atıyorlar. Ama onların eşleri, hanımları ve çocukları esas bizim dertlenmemiz gereken durumlar. Nice aileler var ki içinde kıyametler kopuyor. Zina yapan, fuhuş evlerine giden, turistik beldelerde bitli turistlerle yatanların yarısından çok fazlasının evli insanlar olduğu söylenir. Tertemiz değilse bile en azından kocası gibi fahişe olmayan, az çok namuslu ev kadınları, uykusuz gecelerde kocalarının yolunu beklerken, kocaları kim bilir kimlerin yanında neler arıyor? Böyle ailelerin çocukları da elbette potansiyel suçlu olacak ve ahlaksızlık için yetiştirilen ahlaksız adayı olarak hayata başlamış olacak. Kim bu seks manyağına dönüşmüş, zinakar, sarhoş adamların evli ama dul karılarına ve babalı ama yetim çocuklarına kim el uzatacak? Bugünkü düzen mi? Sosyal ve siyasal yapı mı? İslam'a düşman batı hayatının hiçbir suçu olmasa bu suçlar yeter de artar bile. Tabii ki tevhide dayanmayan, İslam'ı hiç önemsemeyen şirk düzenlerinin neticesinin bu olduğunu insanlar başka şekilde görmüyorsa, hiç olmazsa böyle musibetlerden bir ders çıkartmalı, bir nasihat almalıdır. Evet, insanlar normal yollarla çıkışın, çözümün İslami çözümde olduğunu, Kur'an'ın gösterdiği yolda olduğunu görmüyorlarsa bile, böylesine tehlikeli gidişin sonunun felaket olacağını değerlendirip, böyle musibetlerin, böyle ahlaksızlıkların çözümü için İslam'dan başka bir yol olmadığını birazcık aklı olan, birazcık imanı olan insanın rahat değerlendirmesi lazım. İslam devleti ve İslami değişim ve dönüşüm olmadan bu çirkef bataklıklar kurutulamaz. İslami iman ve yalnız Allah'a kulluk olmadan insanın dünyada da ahirette de durumu hüsrandır, perişanlıktır, zillettir, zavallılıktır. Kurtuluş Allah'ın dinindedir. Allah'ın kitabına uygun hayattadır. Allah'ın indirdiklerinin tatbik edilmesindedir. Birey olarak, aile olarak, sosyal hayat olarak, eğitim ve diğer kurumlar olarak, düzen olarak Allah'ın hukukuna, Allah'ın hükmüne teslim olunmadığı müddetçe daha ne çirkinliklere, daha ne rezaletlere gidilecektir, yaşayanlar görecek. Evet, her çeşit aşırılık ve azgınlık, fahşa ve fuhuş insanı kuşatıyor. Her türlü aşırılığın ifadesi olarak fahşa ve fuhuş insanı Allah'a ibadetten alıkoyuyor. Aynen onun gibi namaz da, Allah'a ibadet de her çeşit kötülükten, fahşa ve fuhuştan insanları alıkoyacaktır. Ankebut suresi 45. Dolayısıyla namaz gibi Allah'a ibadetler, Allah'a itaat ölçüsü varsa diğer ahlaksızlıklara, fuhşa ve fahşaya yer yoktur. Ya Allah'a kulluk yapacaktır insanlar, ya nefislerinin hevalarına, toplumların çirkin anlayışlarına, düzenin yanlış yönlendirmesine kulluk yapacak, yönlenecektir. Allah'a kulluk yapmayanların tağuta, nefislerinin hevalarına kul köle olmamaları mümkün değildir. Onun için tek çözüm İslami anlayıştadır, tevhiddedir, dine yaklaşmadadır. İnsani duygu ve düşüncelerin ortaya konulmasında nice yasaklar, yönlendirmeler, cezalar olurken her türlü ahlaksızlıkların sokakta, çarşıda, pazarda, medyada, okullarda vesairede sergilenmesine hoş gözle bakılıyorsa, bunun Allah'ın razı olmayacağı bir yapı ile çok ciddi problemleri vardır. Sevgili dinleyiciler, sanatla ilgili de durum benzer şekildedir. Yani insanları sanat adıyla, mankenlik, artistlik, şarkıcılık adıyla bu ahlaksızlık batağına çekme durumu söz konusu. Dolayısıyla manken denilen, artist denilen, şarkıcı denilen insanların çirkin havayı ortaya koymasında çok önemli bir katkılar var. Yine balık baştan kokar ifadesinde olduğu gibi sosyal ve siyasal yapının, düzenin bu ahlaksızlıkta, çirkeflikte çok büyük rolü olduğunu tekrar hatırlatalım. Devletin izin ve kontrolünde umumhane veya genel ev denilen, ücret karşılığında fuhuş yapılan yerler, batıllaşmayla birlikte önce işte İstanbul'un Galata semtinde, Karaköy'de açılmış, sonra giderek Anadolu'nun hemen her vilayetine yayılmış. İlk açılan fuhuş yerinin Birinci Dünya Savaşı esnasında olduğunu kitaplardan öğreniyoruz. Osmanlıların fiilen kendileriyle savaştığı ülkelerden ve özellikle Rusya'dan çok sayıda fahişenin işte bu evlerde Türk gençlerine hizmeti üzerinde düşünülmesi gereken hususlardır. Amerikalıların Irak'taki işgal askerlerine bile Türkiye'den nice kadınlar, ahlaksız kadınlar giderek onların cinsel ihtiyaçlarına hazır halde olduğunu niceleri söyler. Dolayısıyla Amerika conlarına da, Müslümanlarla savaşan askerlere de, Türkiye gibi ülkelerden kadın pazarlanması işin ne boyutlarda olduğunu gösterir. Müslümanlarla esas savaşın inanç ve ahlaki esaslarda Kur'an'ın yasakladıkları şeyleri yayarak yapılacağını bilen düşmanlar, savaş cephelerinde yardım adı altında şimdilerin AIDS'i kadar yıpratıcı ve öldürücü olan Frengili kadınları hemşire kılıfıyla cephelere sürdüklerini bilmem bilir misiniz? Onların kimilerinin heykelleri dikilmekte, atlarına okullar açılmakta veya onlar örnek kadın gibi gösterilmektedir. Onlar da Türk askerlerine cinsel yönüyle hizmet, ne biçim hizmetse sunarak ordunun büyük ölçüde bel soğukluğu da denilen Frengi hastalığına yakalanıp telef olmasına sebep olmuşlardır. Dolayısıyla tarihin savaş sayfalarındaki bu durumları da iyi bilmemiz gerekiyor. Ayrıca zina yapan askerlerin Allah için savaş yapacak dinamikleri ne ölçüde kaybedeceğini hesap eden düşmanlar, insani yardım maskesi altında ordunun gücünü büyük ölçüde fuhuşla kırmayı başarmışlardı. Evet, eş zamanlı olarak çok sayıda fahişeyi başta İstanbul olmak üzere Osmanlı şehirlerine ihraç eden batılılar, kafirler, kaleyi içten çökertmenin yolunu bulmuşlar, top ve tüfekle yapamadıklarını fahişeler eliyle daha kolay yoldan halletmişlerdi. Osmanlı Devleti'nin işte can çekiştiği ve savaş cephelerinden başka işlere vakit ayıramadığı kargaşa ortamından yararlanan ve halkın asayiş ve inanç yönüyle yaşadığı kargaşadan yararlanmışlar. Dolayısıyla ahlaksızlığı insanlara yayarak onları çağdaş batılı hale getirip İslam'dan koparmanın yolunu bulmuşlar. İman ve takvaya dayanan, arka planı giderek güçsüzleşen örf ve ahlaki anlayışının batıllaşma isteğini anlayışına güç yetiremediği bir ortamda fuhuş silahının tahribi en çok hasar veren Truva atı olmuştur. Evet sevgili dinleyiciler, kafirler kadını gerçekten Müslümanlara silah olarak devamlı kullanıyorlar. Bizim en hassas olacağımız yerden bizi vuruyorlar. Dolayısıyla insanların çoğu artık boş vermiş, kadından veya kadına benzeyen basit çıkarlardan başka şey düşünemeyecek, yaratılış gayesini unutmuş, davasını, ideolojisini, inancını yitirmiş bir vaziyette. Göğsüne indirdiği sert yumruklarla ben de Müslümanım elhamdülillah diyen nice erkeğin evlenmeden ilk deneyimlerini pis fahişelerin yanında tatmaları, hatta nicelerinin evlendikten sonra da bu çirkin işe devam etmeleri Müslümanlıkla nasıl bağdaşacaktır sevgili dinleyiciler? Kendi hanım ya da kızları bu işi yapmış olsa hiç çekinmeden silaha sarılıp yıllarca hapis yatmayı seve seve kabul eden sözüm ona namuslu erkeklerin aynı işi hiç sakınmadan yapmaları hangi namus anlayışıyla izah edilebilir? Karılarının kızlarının yaptığı durumda onları fahişe ilan edip onların ölümüne hükmeden insanlar kendileri aynı ahlaksızlığı, aynı fahişeliği yapınca niye gayet doğal olabilmektedir? Türkiye'de kaç erkek gerçekten bekar olarak evlendikleri belki hiçbir anketle tespit edilememiştir. Ama oran herhalde Müslümanlara yakışacak kadar çok sınırlı, çok az değildir. Kaç kız babası kendi kızının namusu kadar damadının da namuslu olup olmadığını araştırıyor. Oğluna kız arayınca kızın cinsel deneyimli olmamasını, namuslu olmasını şart koşan babalar, gerçekten kızlarına damat ararlarken de damatlarının hiç zina etmeyen, zinaya yaklaşmayacak bir imani yapıda olduğunu birinci derecede önemsiyorlar mı dersiniz? Nur suresi 3. ve 26. ayetlerin yasakladığı bir nikaha kapı açanların sayısı ne kadardır? Orada zina edenlerin ancak zina eden birisiyle evlenecekleri ifade ediliyor. İslam her konuda adaletli bir dindir. Cinslerden birine haksızlık yapacak şekilde ayrım yapmaz. Dolayısıyla kadın erkek ayrımı yapan İslam dışı zihniyetlerdir. Kadının yaptığını çirkin, erkeğin yaptığı aynı suçu doğal kabul eden, normal kabul eden bir zihniyet, evvela kadını alçaltan, kadın haklarını tümüyle görmezlikten gelen cahili bir anlayıştır. İslam dışı bir yaklaşımdır. Yani erkeğin ve babasının aradığı kızın bakireliği kadar erkeğin bakireliği, bekarlığı da önemsenmelidir. İslam her konuda adaletli bir dindir. bu şekilde adaletsizlik yapmaz. Zina suçu ve cezası için kadınlara nasıl bakıyorsa erkeğe de her yönden aynı şekilde bakar. Her ikisinin de yaptığı ahlaksızlığa fahişelik der. Evet, bayan gibi bu çirkin işini yapan her erkek de fahişedir, namussuzdur, ahlaksızdır. Aynı suçu işlediği için aynı cezaya müstahaktır. Homoseksüellik ve her çeşit fuhşun sebep olduğu AIDS gibi korkunç hastalıklar bile İslam'a inanıp teslim olmuş kimselerin dışındakilere caydırıcı olamıyor. Yani insanlar dünyada tümüyle perişan bir vaziyette AIDS belasına bulaşacaklarını bile önemsemiyor. Önemli olan bir fahişeyle birkaç dakikalık bir zevk anı diye düşünüyor. O yüzden plajların bulunduğu yerler, Bodrumlar, Marmarisler, Alanyalar, tatil beldeleri, yılbaşlarında, bayram törenlerinde gidilip eğlenilen yerler, aslında dünyasını bile insanın karartacak, çok çirkin hastalıklara ulaşacak, ahiretini tümüyle mahvedebilecek, manevi ve maddi mikroplarla dolu pislik özellikleridir. Zina yapan kadınlara hayat kadını diyor insanlar. Müslümanların hanımlarıdır hayat kadını, hayat veren kadın. Onlar bayat kadınlardır, çirkin insanlardır. Müslüman ne onlara ne çarşıda kendisini pazarlayan, kasap vitrinleri gibi hale gelmiş çarşı ve pazarlarda kendilerini sergileyenlere güzel gözüyle bakamaz. Onlar tümüyle manevi dünyamızı harap edecek mikroplardır. Allah'a isyan eden pis insanların, küfrü imana tercih eden, rezilliği insanlara yayan kimselerin özene bezene bakılacak hiçbir tarafları söz konusu değildir. Ahiretteki cehennemi önemsemeyen akılsız kimsenin ölümcül hastalıklara atılması da sürpriz ve anormal sayılmamalı. İslami devlet ve toplum anlayışının önemi bu konuda da kendini gösteriyor. Din düşmanı düzen ve cahiliye hayatına dönüşmüş sosyal çevre devamlı fuhuş üretiyor. Fuhuş sektör olmuş. Bacasız sanayi ve dünyanın ilk mesleği gibi yanlış ifadelerle reklamı yapılıyor fuhuş sektörünün. İşte böyle dal, helal haram kelimelerine lügatında hiç yer ayırmayan kapitalizmde pis de olsa çok para getiriyor. Herkes işin bir tarafından bu kapitalizmin kadını sömüren, cinselliği sömüren, erkekleri tahrik eden anlayışına yer yer hizmet ediyor. Aldığı gazeteyle, baktığı televizyon programıyla, yaptığı iş ile, çıktığı sokaktaki tavırları, davranışıyla, kurumlarına katkısıyla insanlar hep bu kapitalizmin kadını cinsel meta haline getiren, sömüren yaklaşımına yardımcı oluyor. Fakir halkın da bu sektöre bilinçsiz veya bilinçli varını yorunu yoğunu aktardığını, kirli de olsa çok parayı temiz olan helala tercih eden kapitalistlerin fuhşu nasıl sömürülere için bir araç olarak gördüğünü tespit etmek için caddelere bir çıkıp göz atmak yeterli olacaktır. Balık baştan kokmakta, düzen, resmi kurumlar, kapitalistleşmiş çevre sivrisinek üretmektedir. Bataklık kurutulmadan fahişe sivrisineklerle mücadele sonuç getirmeyecektir. Tevhidi iman hakim kılınmadan ahlaki öğütlerin netice vereceğini beklemek çok yanlıştır. Fuhşa bulaşmış insanların zührevi hastalıklar yanında esas olarak ruhi hastalıklar, psikolojik anormallikler içine düşüp her konuda sapıklaştıkları ve çevrelerini de her yönden rahatsız ettiklerini unutmamak lazım. Utanmıyorsan dilediğini yap diyen Peygamberimiz, hayasız kişinin manevi yönden ölüme terk edilen kişi gibi olduğunu söyler. Hani doktorların ölümü beklenen hastaya ne istersen ye, serbestsin, ne istiyorsan yap demesi gibi Peygamberimiz, utanmıyorsan dilediğini yap demiştir. Allah'tan, insanlardan utanmalı. Kişi ne için yaratıldığını, kendisine nelerin yakıştığını değerlendirmelidir. Dolayısıyla bu hayayı, edebi, iffeti, namusu, ahlak anlayışlarını atarak, bunların esas kaynaklandığı dinle bağını kopararak insanların dünyada da huzurlu olması, ahirette de ödüle layık olması beklenilemez. İffetin kaybolması kişinin toplum içinde şeref ve itibarını kaybetmesine, bu yüzden de başka ahlaki kusurları yapabilecek hale gelmesine yol açar. Fuhuş, sevgisiz olarak vücudunu satmak olduğundan, insani özelliğin her yönünü tahrip eder. İnsanın et ve deriden ibaret olan bir varlık, bir eşya hükmüne konulmasıyla, kişilik şuurunu yıkan, insanlık şerefine vurulan en ağır bir darbedir. Böylesine cinsel sapmalar, ahlaksızlıklar, fuhuşlar. Giderek globalleşen ve Amerika'nın yön verdiği yeni dünya düzeni ya da düzensizliği içine giren, Avrupa Birliği kriterlerine uyum sağlamaya çalışan, vahşi ve gayri insani batı değerlerinin dinsiz ve ahlaksız kriterlerine kurtarıcı diye sarılan günümüz dünyası, kıyameti, kaos ve rezilliği yaşamaktadır. Aslında bundan daha büyük helak olmaz. Bundan daha büyük kıyamet kopmaz. Manevi yönüyle kıyametimiz, manevi yönüyle helakımız, bundan daha büyük olamayacağı şekilde afetler söz konusudur. Depremin tahribatı sevgili dinleyiciler o kadar büyük değildir. Hatta bazılarının uyanmasına bile vesile olabilir. Zarar sadece binalara, sadece bazı insanların dünyasını değiştirmelerine götürür. Ama bugünkü inançsızlık depremi, ahlaksızlık depremi insanın dünyasını da ahiretini de mahveder. Çok daha büyük tehlikelere sebep olur. Evet, bütün bunlardan büyük helak olmaz. Dinin fert, toplum ve devlet hayatındaki etkisini büyük ölçüde ortadan kaldıran modernist hayat felsefesiyle birlikte son yüzyılda fuhşun bin bir çeşidi giderek meşrulaşma zemini ve daha çok yayılma imkanı bulmuştur. Bunda tekrar edelim, İslam'ı reddeden düzenin birinci derecede rolü vardır. Modern batıda hararetle savunulan bireycilik, saptırılmış özgürlük anlayışı ve bunların sonucu olarak gençlerin aile ilgisinden, terbiye ve himayesinden yeterince faydalanamaması, aynı dünya görüşünün bir ürünü olan lüks ve pahalı yaşamanın ev ve aile kurmayı zorlaştırması, ekonomik ve siyasi başarının en yüksek ideal kabul edilmesi ve cinselliğin bu amaç için sömürülmesi gibi sebepler, modernizmin benimsediği toplumlarda veya kesimlerde fuhşun da yaygınlaştığını gösteriyor. Aslında bazı çevrelerde din ve ahlak gibi kurumlara karşı çıkmanın temelinde modern zihniyet yanında uyuşturucu pazarıyla da yakın ilgisi olan bu fuhuş sektörünün çıkarları bulunmaktadır. Fuhşa karşı ahlak terbiyesi, güçlü aile yapısı, toplumsal kontrol gibi mekanizmaları canlı tutması yanında hukuki ve sosyal önlemler de alan İslamiyet, fuhuş sektörünü özellikle rahatsız ediyor. Onun için bugünkü ahlaksızlığı, fuhuş derken sadece zinayı kastetmiyorum, ona giden yolların da açık olması, özgürce cinsel ahlaksızlığın ortaya konulması anlamında her türlü yanlışlık fuhuş sektörüyle alakalıdır. Fuhşu günah, ayıp ve en sonunda yasak olmaktan çıkarma eğiliminde olan bugünkü İslam dışı zihniyet, sözde özgürlük adına fuhuşta sadece zor kullanma ve zarar vermeyi reddediyor. Bunun yanında fuhşun fert ve toplum üzerindeki her türlü yıkıcı etkileri bu toplumu, bu insanları ilgilendirmiyor. Henüz tam batılılaşamamış Türkiye gibi ülkelerde kadının zinası özellikle hala doğulu kafasını değiştirememiş kesimde kadınların zinası suç ve namussuzluk sayılıyor. Töre cinayetleri sık sık ortaya konuluyor. Böyle oluyorken erkeklerinki delikanlılık ve övünç meselesi sayılabiliyor. Türkiye gibi batılılaşmaya çalışan ülkelerde resmi işlem yaptırmayan dini nikahlı evlilikler kanunen suç sayılıyor. Bekarların kendi isteğiyle zinasını suç sayan bir kanun yoktur. Dolayısıyla kendi isteğiyle, istediği erkekle, istediği kadınla yatan insanlar bu devletin şemsiyesi altında kanuni olarak arkadaşlıklarını, birlikteliklerini sürdürdükleri değerlendiriliyor. Ve bunun için her türlü medya, her türlü reklam araçları kullanılabiliyor. Evli kimselerin metres hayatları, sevgililik ve arkadaşlıkları, ay boşandık ama yine birlikteyiz, bilseniz ne kadar mutluyuz gibi cıvık tavukları fazilet gibi sunulabiliyor. Evli, bekar, nice insan genel evler veya randevu evleri denilen o fuhşu rahatlıkla yapabilecek ortamlar, kadınlara hak ve özgürlük, kadın erkek eşitliği gibi parlak sloganlar arkasına gizlenen İslam dışı dünya görüşleri, kadına fahişelik sıfatını kendi istediği zaman ve istediği kişilere kullandığı halde erkeğe benzer bir suçlama yapmıyor. Bu ülkede fuhuş ve zina konusunda da hem halk anlayışı hem resmi kanunlar açısından kadınla erkek arasında çok büyük bir ayrım ve fark söz konusudur. İslam erkekle kadının tüm hayır ve ibadetlerine eşit sevaplar vaat ederken, kadın olsun erkek olsun aynı suça aynı dünyevi ve uhrevi cezayı öngörür ve bu konularda tümüyle eşitliği emreder. Kadın haklarına yeterli önemi vermediğini iddia ederek kasıtlı şekilde İslam'a çamur atan batı zihniyeti, kadını seks kölesi haline getirmek için her yolu mubah gören tavırlar sergiliyor. Kadını, kadın özgürlüğünü ve kadın hakları kavramını istismar ederek kadına aslında en büyük zulümleri reva görüyor bu batıllaşma hayatı. Kadın cinselliğiyle hiç ilgisi olmayan bir sürü ahlaksızlıklara kadın bacağıyla onu reklam aracı olarak değerlendiriliyor. Spordan ticarete, modadan eğlenceye, her yere kadar kadının cinselliğini bir ticari meta olarak, erkekleri tahrik edecek bir unsur olarak insanlar ortaya koyuyor. Dizi filmlerde, pembe dizilerde, sinema filmlerinde cinsellik ve gayrimeşru ilişkiler, ahlaksız bir hayat alabildiğine normalleştiriliyor ve hatta özendiriliyor, sevdirilmeye çalışılıyor. Batıl batı zihniyeti, homoseksüellere, gay ve travestilere verdiği hak ve özgürlüğün onda birini başörtüsüne niye vermiyor? Anlamak zor değil. Dolayısıyla İslam düşmanlığı ve bu ahlaksızlıkların yayılması bazılarının dünyevi çıkarlarına uygun geliyor. Şeytanın sevdirmesiyle o yanlışlıklar sevdiriliyor. Allah'a giden yol tıkanılmaya çalışılıyor. Evet sevgili dinleyiciler, her çeşit aşırılık ve azgınlık, fahşa ve fuhuş insanı Allah'a ibadetten alıkoyuyor. Dolayısıyla insanların bu anlayışı değiştirmesi için dine dört elle sarılması gerekiyor. Komünizmin propagandasından kurtulunca kapitalizmin pençesine düşen eski Sovyetler Birliği'nden ayrılan halklar 20. asrın başında olduğu gibi 21. yüzyılın başlarında da nataşalarıyla Anadolu'ya çıkartma yapıyor, yeni bir işgali gerçekleştiriyorlar. Sadece kadınların çalıştığı sektör olmaktan çıkıyor fuhuş. Adına jigolo da denilen erkekler para karşılığı metres ve bayan müşteri buluyorlar. Demokrasilerde bu tür çareler tükenmez. Bir türlü tatmin olmayı bilemeyen azgın sapıkların sapkın anlayışlarına sunulan bir başka çözüm daha sunulur. Kadın erkek, fahişeler yanında iki cinsin arasında kalmış travestiler fuhuş sektörünün alternatifi olarak sunuluyor. Nefis doymak bilmiyor, ille değişik fanteziler üretilmesini istiyor. Dolayısıyla normal bir kadından tatmin olmayan insanlar çocuk pornolarıyla, çocukların ırzına geçmesiyle tatmin arıyor. Olmuyor, erkekleri deniyor, homoseksüellik yapıyor. Olmuyor, travestileri, olmuyor başka şeyleri denemeye çalışıyor. Fuhşun, ahlaksızlığın, nefsin midesi yoktur. Doyurulması da tümüyle mümkün değildir. Doyuruldukça acıkan bir yaklaşımı vardır. Dolayısıyla İslami değerler olmadan insanın bu tür çirkinliklerini önleyecek çözüm alınamaz. Evet, grup seks denilen çağdaş mum söndü ayinleri, çocuk yaşta fuhşa zorlanan, kandırılan, tuzağa düşürülen körpe çocuk ve gençler, evlerinden kaçan veya kaçırılan kızlar, seks turizmi, fuhuş otelleri, işte tatil yerlerdeki üstsüz ve altsızların cirit attığı yerler, beyaz kadın ticareti, uyuşturucular ve daha neler neler. Sevgili dinleyiciler, Müslümanın kaybedeceği zamanı yoktur. Kendisini dünya ve ahirette kurtaracak inanç ve ilme sahip olmalı. Salih amellerle takvasını artırıp bildiklerini gerek sözle ve gerekse örnek davranışlarıyla çevresine tebliğ etmelidir. Zinanın cezasının ne olduğu, yani recmin ceza olarak kabul edilip edilmemesi gibi tartışmalar yerine bugünkü zina ortamının kaldırılması için her türlü gayretleri sarf etmek zorundayız. Onun için zinaya giden yolların tıkanmadığı, tersine cazip kılındığı gayri İslami düzenlerde zina suçu tümüyle zorluklar aşılsa bile farklı değerlendirilmesi gerekiyor. Vaktim dolduğu için konuyu bu noktada tamamlamış olayım. Aslında çevremize İslam gözüyle baktığımızda manevi mikropların ne kadar yayıldığını ve evlerimize kadar ne kadar sirayet ettiğini, okulların, sokakların, çarşıların, pazarların, resmi kurumların bu cinsel ahlaksızlığı yaymada ne kadar etkin rol olduğunu görmemek mümkün değildir. Ne mutlu dilini ve belini koruyan, ağzına gireni ve ağzından çıkanı İslami ölçülere göre tanzim edip, namusunu muhafaza eden, ırzını koruyan, edepli Müslüman gençlere, gözünde haram bakışların içi olmayan erkeklere ve yüzünde haram bakışların lekesi olmayan kızlarımıza selam olsun.